Ayrım 22, sayfa 303. Lorraine. Hayata pırıl pırıl gülümseyen bir genç kız, üniversite öğrencisi, Gezi Parkı'na uğramıştı, fotoğraflar çekti, dolaştı, çıktı. Taksinden gümüş suyuna iniyordu ki gaz bombası atıldı. Telaşla kaçmaya çalıştı, polisler kovaladı. Kulak tozuna vurdular. Sersemledi. Kaldırıma oturdu. Kafasına bir darbe daha yere düştü. Tekmelediler, ittirildi, kaktırıldı, gözaltına alındı. Doğru emniyet müdürlüğüne. Sordular adını, Lorraine dedi, Fransızdı. Aha, casus yakaladık. James Bond filmlerinde görevimiz tehlikede filan görmüşsünüzdür muhtemelen. Bu yabancı casuslar hep böyledirler. Gelirler, toplumsal olayların içinde polise yakalanırlar. Neyse, ifadesini almak istediler. Çocuk Türkçe bilmiyor. Bunlar Fransızca bilmiyor. Allah'tan İstanbul Barosu var. Adli yardım bürosundan gönüllü avukat yetişti imdadına. Yine barodan tercüman getirildi. Susma hakkını kullandı. Hastanesine götürüldü. Üç erkek doktor tarafından kontrol edildi. Sol bacağında 3 santimlik açılma olmuştu tekmeden. Bacak mosmordu. Kafasında şişlik, verelenme vardı. Rapora bunlar yazıldı. Aslında asıl sorun kalçasındaydı. Hem çürük içindeydi hem de darbeden yara açılmıştı. Hayatında ilk defa gözaltına alınmış, dövülmüş, şokta, tanımadığı adamlar. Etrafında neredeyim ben paniği. Bir de üstünde ne alakaları varsa odada iki tane erkek hasta bakıcı var. Adeta sinema seyreder gibi seyrediyorlar. Kalçasını göstermeye çekindi. Orası rapora yazılmadı. Adliyeye götürüldü. Savcıyı anlattı. Nan Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisiydi. Erasmus Değişim Programı'nda bir dönem için Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne gelmişti. Okulda dergi çıkarıyorlardı. Gazetecilik dersine giren hocası gidin görün haber olarak yazın demişti. O da diğer sınıf arkadaşları gibi gözlemlemek üzere Gezi Parkı'na gitmişti. Hepsi buydu. Daha savcılık tutanaklarına bile girmeden şerefli Türk basını adını soyadını bile yazarak çoktan casus ilan etmişti. Gezi olaylarında dış mihraklarının parmağı olduğu belgelendi. Diplomatik pasaport sahibi Fransız ajan kısık olarak yakalandı. Uluslararası organizasyon deşifre edildi. Korkunç plan bozuldu. Hedef kaos yaratmaktı. Lorraine K. adındaki Fransız güvenlik şubeye götürüldü diye yazdılar. Nasıl anlatabiliriz ki benim canım Lorraine'cimi? TSK'nın yarısını casus diye damgaladı bunlar. Sen haline şükret. Sadece casus dediler sana. Fuhuşçu casus da diyebilirlerdi. Neticede savcı durumu anladı. Serbest bıraktı ama yok öyle hemen gitmek falan. Polis bırakmadı. Kolundan tuttular doğru kum kapıya. Yabancılar şubesine götürdüler. Kadınlar koğuşuna tıktılar. Memlekete kaçak giren Burkina Fasolular orada. Denizden botla kaçarken yakalanan Sri Lankalılar orada. Kamyon kazasında enselenen Myanmarlılar orada. Kongolular, Kamerunlular, Afganlar tam şenlik. Peki niye buraya tıktılar kızı? Mevzuat böyle. Savcı bıraksa bile suça karışmasan bile takipsizlik verilse bile bakalım Milli İstihbarat Teşkilatı ne diyecek? Ankara'dan cevap gelince bırakacağız dediler. Lorraine başladı beklemeye. Galatasaray Üniversitesi haberdar oldu. İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu'nda gönüllü avukat olan, aynı zamanda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora yapan Bediye Ayşegül Tansel devreye girdi. Hem kızcağızı bir saniye olsun yalnız bırakmadı hem de resmi yazışmaları takip etti, hızlandırdı. Buna rağmen salı günü gözaltına almışlardı. Ancak 5 gün sonra cumartesi çıkarılabildi. İşin ekstra hazin tarafı ne biliyor musunuz? Polisimiz tarafından sebepsiz yere dövülen, içeri tıkılan, casus ilan edilen Lorraine polis kızı. Babası Fransız Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru. Lorraine Klein'in bir fotoğrafı. Genç bir kız. Üniversite talebesi. Gazetecilik öğrencisi Lorraine'in başına bunlar gelmişti. Peki gazetecilerin başına neler geldi? Bilanço şuydu. Gezi olayları sırasında 10 yabancı 153 gazeteci polis şiddetiyle yaralandı. 39 gazeteci gözaltına alındı. 3'ü tutuklandı. Kafasına gaz bombası fişeğe denk geldiği için hastanelik olan, ayağı kırılan, kolu kırılan, parmağı kırılan, tazyikli suyla kör olma tehlikesi atlatan, plastik mermiyle göğsünden vurulan, elinden vurulan, biber gazıyla bayılan, kafası yarılan, kaşı açılan, kameraları, fotoğraf makineleri kırılan, kaydettiği görüntüleri zorla silinen gazeteciler vardı. Ve bunları yapan polisleri destan yazdılar diye manşet yapan yandaş gazeteler vardı. Ceyda. İki tane ağacı yıkamadım birader. Cumhuriyeti nasıl yıkacaksın? Gezi budur. Ve ısrarla yazarım. Sağcı, solcu, Alevi, Sünni falan değildir mesela. Gençliğini yaşamamış insanlar tarafından yönetiliyor Türkiye. Sıkıntı budur. Hani okul yıllarında aynı sıraları paylaşmanıza rağmen suratını hayal meyal hatırladığınız, varlığıyla yokluğu bir, hafızanızı zorlasanız bile ismini çıkaramadığınız tipler vardır ya, işte onlar yönetiyor. Gezi direnişinin gündüz Clark'ken akşam Süpermenlerini anlamamaları ondan. Elbette onlar da 18 yaşında, 25 yaşında oldular ama hiç genç olamadılar. Vazgeçtik okulu kırıp kafelerde yan yana el ele oturmayı, otobüs duraklarında bile kızlı erkekli duramadılar. Doğa yürüyüşlerinde gitarın tınısı, plajda yakılan romantik ateşin etrafı ne kadar uzak onlara. Kantinde şamata, şenlikte dans, mezuniyet gecesinde mırıldanan aşk şarkıları, alt tarafı bir bira. Ne kadar uzak. Mahalle baskılarının dar çevrelerinin bilinçaltlarını ördüğü çin seddi duvarı. Duvarları esir büyüdüler maalesef. Kanları kaynamıştır, aşmak istemişlerdir mutlaka, aşamadılar. O duvarları aşanlar öfkelenmeleri ondan. Halbuki ömründe bir kere olsun dağıtmadan nasıl toparlanır ki bir insan? Hangi sınırdan bahsedebilirsin özgürlüğü tatmadan, ruhun rüzgar olmadan? Açın özgeçmişlerini. Hayat baharının en güzel yılları şu okulları bitir diye geçiştirilen kupkuru 3-5 kelimeden ibarettir. Sonra zart diye atlar. Siyaset sahnesindeki binlerce fotoğraf. Arası boştur. Gençlik yıllarına dair hatıra fotoğraflar olabilmesi için yaşanmış hatıralar lazım öncelikle. Yoktur. Bana sorsalar King çevirmeyeni mibus bile yapmam ki biricik kumar zannedip zeka sporu olduğunu kavrayamadan mezun oldular. Spor ayakkabı şort giymeden emekli oldu çoğu. Mayoyu zaten boş verdik ama Allah'ın lütfu bu memlekette şezlonga uzanıp güneşlenemediler. Şezlonga. İyi yönetilen devlet, iyi yönetilen üniversite, iyi yönetilen holding, iyi yönetilen banka, iyi yönetilen gazete hepsini inceleyin. Hepsinin başında gençliğin hakkını vermiş yöneticiler görürsünüz. Efsane CEO'ların ortak özelliği telefon rehberi gibi kalın akademik kariyerleri değildir, çapulcu olmalarıdır. Memleketi gururlandıran kadınlarımızın tamamı ise fikri hür, vicdanı hür babaların özgür kızlarıdır. Gençlik insanın başına hayatta bir kere gelir. En vahim gençlik hatası gençliğini yaşamamaktır. Hayat okulunda sınıfta kalmış tipler hayata gülümseyerek bakan çocuklarımıza ders veremez. Deneme yanılmayla olmasa bile deneme yamulmayla öğrenilecektir. Kafayı ağaca taktın ya, oradan izah edeyim. Dut gibidir iktidar. İstediğin kadar tutunmaya çalışın. İlla ki düşer. Silkeliyoruz, düşeceksin. Ceyda Sungur isminde bir genç kızımızın fotoğrafı. Gezi direnişinde her şey kırmızı elbiseli kadının suratına biber gazı sıkılmasıyla başladı. Ceyda Sungur'du. Kırmızı elbiseli, omzundaki alışveriş çantası ve gazın taziyle arkaya savrulan saçları da fotoğraf oldu, poster oldu, sembol oldu. İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde araştırma görevlisiydi. Ceyda Sungur'un suratına hayatını tehlikeye sokacak şekilde yarım metre mesafeden biber gazı sıkan polis memuru Fatih Zengin kasten yaralama suçundan yargılandı. İbret-i alem cezası aldı. 600 ağaç fidanın dikmesine ve o fidanların 6 ay boyunca bakımından sorumlu olmasına karar verildi. Tarihe geçen kırmızı elbiseli kadın fotoğrafı Reuters haber ajansına aitti. Reuters'ın Türkiye muhabiri Osman Örsal'ın objektifiyle yakalanmıştı. Osman Örsal bir gün sonra biber gazı kapsülüyle kafasından vuruldu. Hedef gözeterek öldüresiye vurmuşlardı. Kanlar içinde hastaneye kaldırıldı. Neyse ki 8 dikiş de kurtuldu. Kadriye. Maltepe'deki arkadaşlarım ziyarete gitmiş ve yazmıştım. Ön bahçede tel örgüyle bina arasında 4-5 metrekarelik boşlukta dut ağacı var. Altına bir masa 8-10 sandalye sığıyor. Gölgesinde oturduk. Çocuklardan konuştuk. Bir kitap ayrıcı getirdiler. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ayva ağacının yapraklarından hazırlamışlar. Hani nüfus cüzdanlarının ehliyetleri falan şeffaf plastik kapları ise öyle. İki yaprak, üstünde Mustafa Kemal'in imzası var. Altında bir not. Gölgesinde oturduğumuz ayva ağacının yaprakları yazıyor. İyi de bu ağaç tut ağacı değil mi? Arka bahçeye götürdüler beni, ayva ağacı orada. Meğer o ayva ağacını Atol Behramoğlu dikmiş oraya, değil mi? Atol abiyi zamanında buraya tıkmışlar. Hayati Kısaca'nın hayatı yeşertmiş. Ayva fidanı dikmiş ve yazmış. Maltepe Askeri Cezaevi'nin avlusunda, sisler içindeki büyük adanın karşısında oturmuş yazarım bu şiiri. Eylül başlarında bir cumartesi sabahı lodos titretiyor ağaçları, yağmur geceden yıkamış çiçekleri. Gökyüzü mavi, bulutlar beyaz, ardından baharın geçti koca bir yaz, hapisteyiz hala ve güzün ilk serinlikleri. Avlunun dört yanı dikenli teller, tellerin gerisinde nöbetçiler bekler, kapanır uykusuzluktan gözleri. 10 gündür çocuk sesi duymadım. Özledim baba deyişini kızımın. Özledim beni görünceki sevincini. Hayatım benim, 40 yıllık hayatım. Seni başarabildiğimce dürüst yaşadım. İçim burada da pırıl pırıl şimdi. Geçer güzelim. Bugünler de geçer. Sökülüp atılır dikenli teller, koparır halk bir gün zincirlerini. Ve Otoval ağabey bu hafta sonu bir mektup yayınladı. Cumhuriyet'teki köşesinde Kadriye anne göndermiş. Maltepe'deki arkadaşlarından Ali Yasin Türker'in annesi. Merhaba Otoval Bey. Ben 66 yaşında ilkokul mezunu bir anneyim. 16 yaşıma kadar köyde yaşadım. Köy çocuğuyum. Evlenince Ankara'ya taşındım. Rabbim bize 3 evlat verdi. 4 de torunumuz var. Benim beyim çocuklarımın rızkını tırnaklarıyla kazıyarak kazandı. 20 sene seyyar satıcılık yaptı. 20 sene taksicilik yaptı. Tek arzumuz muhanete ihtiyaç olmadan çocuklarımızı büyütüp okutabilmekti. Bizim azmimiz onların gayreti. Kızım Orta Doğu'da iktisat okudu. Amerika'da master yaptı. Küçük oğlum Hacettepe'de İngilizce işletme okudu. Büyük oğlum asker olmayı tercih etti. Harp okulunu dereceyle, Harp Akademisi'ni dereceyle bitirdi. Amerika'da master yaptı. Boğaziçi Üniversitesi'nde endüstri mühendisi olarak doktora yaptı. 3 tane yabancı dili var. Bu çocuk bu eğitimini memleketine daha iyi hizmet vermek için yaptı. Darbeye teşebbüsten 16 sene aldı. Anne olarak çok canımı yakıyor. Oğlum 2003-2006 arası İspanya'da NATO'da görevliydi. Gelinim ücretsiz izin alıp eşinin yanına gitti. Dünya tatlısı Elif orada doğdu. Biz oğlumun yurt dışında olduğunu hukuka inandıramadık. Oğlum gündüz İspanya'da çalışmış, gece Türkiye'de darbe planı yapmış. Çocuğuma atılan bu çok çirkin suçu bizlere ve çocuğuma yaşatılan bu acıyı Rabbimin adaletine havale ediyoruz. 66 yaşında bir anne ve 76 yaşında babası çocuğumuzun özgür kalması için dua ediyoruz. Ben oğlumu orduya 14 yaşında verdim. Birinci ailesi bendim. İkinci ailesi orduydu ama ordu çocuklarımıza çok sessiz kaldı. Halktan da hiç destek görmedik. Sadece sizin gibi yazdıklarımız, yazarlarımız bizlerin gören gözü konuşan dili oldu. Teşekkür ederim. Size mektup yazmak istedim çünkü sizin dikmiş olduğunuz ayva fidanının altında şimdi benim fidanım oturuyor. Geçen cumartesi günü açık görüş vardı. Torunlarım Ege ve Elif birer ayva koparmışlar. Bana da nasip oldu. Kaderin tecellisi hiç belli olmuyor. Bizleri sizler anlarsınız diye bir anne olarak dertlerimi paylaşmak istedim. Kadriye Türker. İftirayla hapse tıkılmış oğlunu özleyen anneden, iftirayla aynı hapse tıkılıp kızını özleyen babaya dikmiş olduğunuz fidanın altında şimdi benim fidanım oturuyor. Yarın Yargıtay'da tarihi gün. Memlekette hukuk olmadığını biliyoruz ama adalet var mı öğrenmemize 24 saat kaldı. Kadriye Türker'in gözlüklü bir fotoğrafı, orta yaş üzere bir hanım. Açılım adı altında PKK ile yürütülen müzakerelerin sloganı Analar Ağlamasındı. Aynı dönemde aslında iftiharı hafıza atılan subayların anıları anadan sayılmıyordu. Ağlamaktan göz pınarları kuruyan annelerden biri Kadriye Türker'di. Evladı için verdiği mücadeleyi bizzat tanıdım. Yardım istemek için her kapıyı çalıyor, gerçekleri anlatabilmek için her yetkiliye ulaşmaya çalışıyor. Duygularını kaleme döküyor, gazetecilere, siyasilere mektuplar gönderiyordu. Keşke o mektupların birer kopyası olsaydı ve kitap haline getirilseydi. O dönemin zulmünü anlatan en etkileyici kitaplardan biri olurdu. Yukarıdaki yazının son bölümüne gelirsek, 24 saat sonra maalesef memlekette adalet olmadığını öğrenmiş olduk. Yargıtay asrın iftirasını onadı, subaylara verilen cezalar kesinleşti. AKP ile Fethullah Gülen cemaati kapışmasıydı, subaylarımız hala hapisteydi. Hamile. TRT'de iftar programına katılan tasavvuf düşünürü arkadaş, hamilelerin sokağa çıkmasının terbiyesizlik olduğunu söyledi. Bu güya düşünür olanı. Düşünmeyenleri varın, siz düşünün gari. Kravatlı Talibanların ulema diye devlet televizyonuna çıkarıldığı ülkede dekolte giyen kadınlar tecavüzü göze almalı, erkekleri tahrik ettikten sonra şikayet edilmesine makul değil diyen profesör varsa, tecavüze uğrayanlar dert etmesin, doğursun devlet bakar diyen sağlık bakanı varsa, düğünlerde eşinin dans etmesine izin veren erkeklerin pezevenk olduğunu söyleyen müftü varsa, 75 yaşında keneden rahmetli olan kadıncağızın cenaze namazını kıldırırken fuhuş arttığı için bu tür belaların musallat olduğunu anlatan imam varsa, başörtülü bacımıza trende saldırıldı palavrası papağan gibi tekrar tekrar manşet yapılırken, şort giyiyor diye belediye otobüsü yumruklanan voleybolcu kızımız mesela, tek sütun haber bile yapılmıyorsa. AKP'li belediyelere evlilik semineri verip kadın itaat etmeli, imam nikahlı çok yaşlı kadınlar için kurtuluştur. Yasal olsun diyen, hatta kocama bekar arkadaşımı tavsiye ettim, beğeniyorsan üstüme imam nikahıyla alabilirsin dedim bile diyen, mütedeyyin aile danışmanı varsa, terörü halletmek için Kürt kızlığını kuma almamızı öneren belediye başkanı varsa, kadın gazetecilere bacak aranızın fotoğrafını çekip gazeteye bastırırım filan diyen milletvekili varsa, bahçesinde kız erkekli oturan Boğaziçi Üniversitesi'nde yoldan çıkartmış çıkmamak için gitmediğini izah eden bakan varsa, TÜSİAD'ın kadın başkanına hitaben onun gibi düşünenler iktidara gelirse porno sitelerini serbest bırakabilirler diyen başbakan yardımcısı varsa, kadın erkek eşit değildir, yaratılışa ters, kürtaj katliam, sezaryen cinayet, banklarda kız erkekle oturmayı saygıyla karşılamam diyen başbakan varsa, hani o hep bahsedilen evlerinde zor tuttuğumuz %50 var ya, işte o evlerinde zorla tutmaya çalıştıkları toplumun yarısı aslında kadınlardır. Hamile bir kadın görüntüsü. Terbiyesiz bir kadın. Alt yazılı. Sokağa çıkan hamilelerin terbiyesiz olduğunu söyleyen Ömer Turul İnançer, cerrahi tarikatının şeyhiydi. Atatürk derinden hakaret edip AKP şakşakçılığını yapıyordu. TRT'de baş tacı ediliyor, program yaptırılıyordu. Cebine para konuyordu. Kendisine en güzel cevabı Türkiye'nin ilk kadın vaizi, ilahiyat profesörü Beyza Bilgin verdi. Bu söylenenler dinle imanla alakalı bir şey değil. Olsa olsa erkeklerin güvensizliğiyle alakalı olabilir. Ayıp diyor ama kendisi de o ayıptan doğdu. Haşama. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında CHP milletvekiline senin A nokta nokta ına koyarım. O nokta nokta supu çocuğu. Senin ananı S nokta nokta rim diyen AKP milletvekili Zeyid Aslan bu sefer kadın gazetecilere saydırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kulisinde uyurken fotoğrafları yayınlanınca öfkelendi. Bu yaptığınızı gazetecilik mi sanıyorsunuz? Ben de sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam bunların doğal hali bu diye ahlaksız olurum değil mi? Ama sizinki gazetecilik oluyor diye bağırdı. Seneler evvel İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir grup muhafazakar erkek arkadaş vardı. Havalar güzelleşince topluca denize gidiyorlardı. Ancak mayo giymeye utanıyorlardı. Kimisi eşofmanla giriyordu denize, kimisi de kot pantolonu kesip bermuda haline getiriyordu. Baktılar olacak gibi değil, model tasarladılar. Özel dikim yaptırdılar, ortaya haşama çıktı. Yağlı güreşçi kısmetine benzeyen dize kadar inen haşamalar önceleri sırf erkekler için üretiliyordu. AKP'nin yükselişle beraber ninja kıyafetine benzer şekilde kadınlar için de üretildi. Tesettür mayolarının hepsine birden haşama deniyor ama aslında tescilli bir markanın ismi haşama. Anlamı ne derseniz, rivayet muhtelif, isim babası Haşama Tekstil'in sahibi Mehmet Şahin. Haşamayı arkadaşlarıyla birlikte icat eden ve ticari ürüne dönüştüren Mehmet Şahin, Türkçe'de haşama diye bir kelime yok. Literatüre biz soktuk, kafamda bir açılım varsa bile söylemem. Ben söylemediğim için şu anda bir anlamı yok diyor. Parantezi kapatıp devam edelim. Haşamayı icat eden Hukuk Fakültesi öğrencileri Teklif ismiyle dergi çıkarıyordu. Haşama'nın reklamlarını bu dergide yayınlamaya başladılar. Yazın kilonuzu boyunuzu gönderelim mayonuzu sloganını kullanıyorlardı. İstanbul Üniversitesi İktisat ve Edebiyat Fakültelerinden bilahare İTÜ'den talepler gelmeye başladı. Satıştan elde ettikleri gelirle derginin masraflarını karşılıyorlardı. Söz konusu dergide yazar editör 50 civarında öğrenci çalışıyordu. Çoğu AKP'den belediye başkanı oldu, milletvekili oldu. Haşamayı icat eden derginin amatör gazeteci kadrosundan biri kimdi biliyor musunuz? Zeyit Aslan. Ana avrat dümdüz gidebilirsin. Kadınlara bacak aranı falan diyebilirsin ama mayo giyince utanıyor yani insan. Bir haşamalı bir bayan grafiği. Altında AKP mayosu yazıyor. Harem selamlık otellerin sayısı arttıkça haşamanın da satışı arttı. 2015 itibariyle Türkiye'deki mayo pazarının %3'ü tesettür mayosuydu. Hürriyet yazarı Ayşe Erman nasıl olduğunu merak etti. Haşamayla denize girdi. Gözlemlerini şöyleydi. Kat katım. Altında dansçıların giydiği gibi bir tayt. Onun üzerinde alttan çıtçıtlanan sadece ellerim açıkta bırakan uzun kollu bir body. Onun üzerinde yağmurluk gibi bir şey. Kafamda bone. Bonenin tepesinde boynum ve çenemin altını kapatan yandan cırt cırtlık kukulata. Patladım patlayacağım. Yürürken fışır fıştırı fıştırı ses çıkarıyor. Denize girdim su vücuduma değiyor mu? İnanın kavrayamıyorum. Lisedeyken bir kere elbiselerimle denize düşmüştüm. Tıpkı öyle biriz. Sudan çıkması ayrı bir felaket. Mayo bikini hemen kuruyor. Bununla öylece kalak oluyorsun. Islak duruyorsun. Paçalarından kilolarca su dökülüyor. Maruz kaldığın zulmün adı haşama. Minna. Dünya barışı için genellikle gelinlikle otostop yapa yapa İsrail'e giden İtalyan kadın sanatçı İzmit'te tecavüz ettiler. Boğarak öldürdüler. Amerikalı kadın İstanbul'un göbeğinde rayları yatırıp kafatasını taşla ezdi herif. İzmirli garson İrlandalı iki kadını bıçakla doğradı, kanlı elbiseleri çöpe, deşetleri ormana fırlattı. Antalya'da tecavüz edilen 14 yaşındaki Norveçli kız polise sığındı. Kemal'de Rus kadın turist otel personelinin toplu tecavüzüne uğradı. Didim'de 3 İngiliz kadına tecavüz edildi. Marmaris Hollandalı turist kadın tecavüze uğradı. Manavgat'ta inşaat işçileri Alman kadın turiste tecavüz etti. İsveçli kadın turiste İstanbul'da tecavüz ettiler. Trabzon'da Sümele Manastırı'nı gezmeye giden Güney Koreli kadın turiste tecavüz edildi. Ankara'da otelin güvenlik görevlisi Avustralyalı çiftin odasına balkondan girdi. Bıçakla tehdit ederek erkek arkadaşının gözü önünde Avustralyalı kadına tecavüz etti. Rus turist kız yılbaşı gecesi Taksim'de ahtapot gibi uzanan ellerden kurtulmak için otobüs durağının üstüne tırmanmıştı. Televizyonlarda seyrettik, ayakkabısı çıkmıştı. Yırtılmış eteğini çekiştiriyorlardı. Aşağıdan külotunu cep telefonuna kaydediyorlardı. Bisikletle seyahat eden Danimarkalı turist kadına Yozgat'ta mola verdiği çeşme başına tecavüz edildi. Yayı olarak gezi ülkelerdeki deneyimlerini kaleme alan Polonyalı gezi yazarı kadın İstanbul Çatalca'da tecavüze uğradı. Van'da kamp kuran İsviçreli turistler saldırıya uğradı. Erkek İsviçreli'yi döve döve bağladılar. Kadın İsviçreli'ye 6 kişi tecavüz etti. Manyağın biri Nevşehir'de iki Japon öğrenciyi bıçakla parçaladı. Kızlardan birinin delik deşik bedenine, öbürünün cesedine tecavüz etti. Finlandiyalı turist Nina Eva, Karina Lehtorvita, Alanya'da tecavüz uğradı. Neyse ki öldürülmemişti ama yaşadıklarına dayanamadı. Bir gün sonra hap içerek canına kıydı. Sapık her ülkede var. Birleşmiş Milletler sapığı sadece bu ülkede var. Kadına şiddete göz yumman, demokrasi ayakları da millet böyle istiyor diye fırtlığı, magandalı, zontalığı baş tacı etmenin, kadının sırtına tekme atan palalıya sırf kendi tarafında diye sahip çıkmanın, kızları saçından sürükleyen hamilelere tekme atan polisleri kahraman ilan etmenin sonucudur bu. Hukuk tanımazlığın sonucudur. Güya dünyaya edep dersi veriyorsun ama memleketi öyle hale getirdin ki kuytuda kıstırsalar Mısırlı Rabia'ya bile tecavüz edecekler, haberin yok. Nina Lehtovirta'nın bir fotoğrafı. Türkiye'ye tatile gelen pek çok yabancı kadın ya öldürüldü ya da korkunç hatıralarla ayrıldı. Nina ise cinsel saldırı tarihimizde bir ilkti. Canını kurtarıp intihar eden ilk kadın turisti. Nina'ya tecavüz eden Murat K. yakalandı. Utanmadan Nina'yı suçladı. Kendi rızasıyla birlikte olduklarını iddia etti. Takdir-i ilahi. Mahkeme başkanı bir kadın hakim Emine Talay Yavuz'du. Hadiseyi derinlemesine inceledi. Minna'ya tecavüz eden herif hakkında daha önce Rus turiste, ondan önce de Danimarkalı turiste cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldığını tespit etti. 12,5 yıl hapis cezasına yapıştırdı. Rihanna. Ezan okunuyor, Rihanna söylüyor. Olimpiyat tanıtım filmimiz bu. Televizyonlarda yayınlanıyor, internette var, izleyin lütfen. Kızlı erkekli dolaşıyorlar, kızlı erkekli parkta oynuyorlar, kızlı erkekli müze geziyorlar, kızlı erkekli alışveriş yapıyorlar, kızlı erkekli çay içiyorlar, kızlı erkekli boğaz kenarındalar, kızlı erkekli tekneye biniyorlar. Dalgalı, düz, kıvırcık, hepsinin saçı açık. Tekneye binen kız mini etekli, sanırsın Los Angeles'tır, siyah Amerikalı bile var. Nerede türbanlar kardeşim? Yok mu İstanbul'da hiç türbanlı? Neden koymadınız tanıtım filmine? Benim başörtülü bacım, benim başörtülü bacım diye oy toplamaya biliyorsun. Utanmıyor musun başörtülü bacını saklamaya? Başörtüsünden mi utanıyorsun yoksa? Kızlı erkekli bankta oturmayı hoş karşılamam diyeceksin. Memleketi dünyaya tanıtmak için çapulcuları sarılacaksın, öyle mi? Başörtülü bacım üniversiteye giremiyor. Başörtülü bacım Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremiyor diye mağdur ayaklarına yatacaksın. Kendi ellerin hazırladığın tanıtım filmine başörtülü bacını sokmayacaksın, öyle mi? Ayıp mıdır türbanları göstermek? Yoksa bu senin yaptığın mı ayıptır? Ayrıca ezan okunurken konserlerin sesini kısmaya dinsiz diyeceksin. Sonra da ezana Rihanna ile vokal yaptıracaksın. Müezzin midir Rihanna? İçinde rakı geçiyordur ve vardır obası türküsünü yasaklayacaksın. İçinde ekstasi geçen Rihanna şarkısı da Türkiye'yi tanıtacaksın, öyle mi? 2020'yi verirler mi bilmem ama Takiye Olimpiyatı yapsalar banko bunlar alır. Rihanna'nın fotoğrafı. AKP'nin kendi çıkarları için bayrağı Kur'an-ı Kerim'i İstiklal Marşı'nın alet ettiği görülmüştü ama Barbados'u seksi şarkıcı Rihanna'yı alet etmesi dünya takiye tarihinde ilkti. Ve aslında dışarıdan görünüşü cami, içeriden görünüşü Rihanna AKP'nin ta kendisiydi. Olimpiyat tanıtımı yapalım derken kendilerini anlatmışlardı. Aslı. Bizim spor bakanı olimpiyatları adını veren dağ Antalya'daki Olimpos Dağı'dır. Çıralı'da yanan ateşin tanrısal olduğuna inanılıyor. Olimpiyat meşalesinin doğduğu toprakları Anadolu'ya götürmek gerekir dedi. Olimpos Dağı Antalya'dadır, Selanik'te. Olimpiyat adını veren dağ Mardin, Yunanistan'daki antik kent Olimpia. Olimpiyat meşalesinin Çıralı'ya ile alakası yok. Tarihe de ilk kez Hollandalılar tarafından 1928 Amsterdam Olimpiyatı'nda yakıldı. Olimpiyat meşalesinin elden ele koşturulması geleneği ise Hitler'in icadı. 1936 Berlin Olimpiyatı'nda başladı. Bu bilgisizliği değil olimpiyat, kiraz festivali bile vermezler. Bizim başbakan Mersin oyunlarının açılışında Akdeniz Beyaz Deniz White Sea olarak adlandırıldı dedi. White Sea Rusya'nın kuzeyinde. Milli takım bayrağı taşıttığın yandaş güreşti. Irkçılıktan ceza aldı. AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin sporcusu diye hava attığın, spor salonunun adını verdiğin olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin dopingçi çıktı. Spordan men edildi. Dünyada gençlerin spor bayramı armağan eden tek lider var, tek devlet var Mustafa Kemal Türkiye'si. 19 Mayıs'ı yasaklayacaksın, sonra utanmadan spor ülkesini diyeceksin öyle mi? Rize çıkacak, Kasımpaşa çıkacak, Kayseri Belediyespor bile çıkacak. Diyarbakır spor garibanlıktan amatöre düşecek. Sen hala sporda fırsat eşitliği sağladın hikayesini anlatacaksın. 20 senedir olimpiyata talibiz. Tesisler hala çizgi film şeklinde. Maketi bile yok. Yapa yapa bir tane olimpiyat stadı yaptın. Onu da yanlışları yaptın. Ağustos'ta bile anca paltoyla oturabilirsin. Devamlı fırtına var. Kaleci degaj yapıyor, öbür kalenin arkasına uçuyor. Cirit fırlat, Bahçeşehir'e kadar gider. Atletizmde rüzgar limiti var. İstersen dünya rekoru kır. Meteorolojik limit aşılmışsa kabul edilmez. Bu stattaki olimpiyat yapmana izin verilmez. Bundan hiç bahsetmeyeceksin, değil mi? Bir numaralı kriter olimpik vatandaş. Bu işin olmazsa olmazıdır. Olimpik vatandaş spor yapan, spor takip eden, spor için para ödeyen insandır. İstanbul'da anket yapıldı. Ahalinin %38'inin olimpiyat adaylığından haberi olmadığı ortaya çıktı. 20 senedir adayız. Bu arkadaşların hala haberi yok. Sence kime oy vermiştir bu bilinçli %38? Kızlara ayrı, erkeklere ayrı havuz yapacaksın. Spor Bakanlığı'nın gençlik kamplarını haremlik selamlık ayırdın. Parktaki banklara kız erkek oturtulmasına bile gıcık oluyorsun. Olimpiyat gününde layık mı olacaksın? Avrupa'da sokağa çık bu ülkede ne kadar çok engelli var dersin. Türkiye'de sokağa çık bu ülkede hiç engelli yok dersin. Engelli vatandaşlarımızı belediye otobüsüne bile bindirmeyi başaramıyorsun birader. Paralimpik senin neyine? Altın madalya kazananlara TOKİ'den ev vermeyi vaat ettim. Olmadı. Usain Bolt'a, Avant'a kömür vermeyi de düşünüyor musun? Sloganımız neydi? Bridge Together. Bridge Together. Fatih Köprüsü'nü kim yaptı? Japonlar. Marmara'yı kim yapıyor? Japonlar. Güya iki kıtayı birleştiren ülke izliyorsun. İki kıtayı hem denizin altından hem denizin üstünden anca Japonlar sayesinde birleştiriyorsun. Sen önce köprü yapmayı becer. Bridge Together'ı sonra düşünürüz. Aslı Çakır Alptekin'in fotoğrafı. Aslı Çakır Alptekin 2012 Londra Olimpiyatları 1500 metrede altın madalya kazandı. Bu altın Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk atletizm altınıydı. Memleket sevinçten havalar uçtu. Özellikle AKP tarafından gurur vesilesiydi. Çünkü AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin sporcusuydu. Tarihi başarıyı kendilerine mal ediyorlardı. Ödül olarak altınlar hediye edildi, evler hediye edildi, televizyon reklamlarında oynatıldı. Aslı Çakır Alptekin antrenörü İhsan Alptekin'in evliydi. 3 yıldır evlilerdi. Olimpiyat altını kazandıktan sonra düğün yaptılar. Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğindeki düğüne Tayyip Erdoğan onur konuğu olarak katıldı. Spora ne kadar büyük katkılar sağladıklarına dair konuşma yaptı. Konuşması televizyonlarda geniş geniş yayınlandı. Aslı'nın altın madalyasını AKP'nin altın madalyası olarak sunuyorlardı. Unuttukları küçük bir detay vardı. Aslı Çakır Alptekin 2004'te Dünya Gençler Şampiyonası'nda final koşmuştu ve kanında doping maddesi yakalanmıştı. 2 yıl spordan men edilmişti. Neticede olimpiyattaki kan numaralarında da doping maddesi çıktı. Olimpiyat madalyası geri alındı. 8 yıl spordan men edildi. AKP'nin ödülle başarı yönteminin kaçınılmaz sonucuydu. Madalya getirene avantı kömür dağıtır gibi altın dağıtıyorlardı. TOKİ'den ev dağıtıyorlardı. Altyapıya önem vermeden, çalışmadan, didinmeden kısa yoldan başarıyı yakalayabileceklerini sanıyorlardı. Parayı bastırırım, hallederim zannediyorlardı. AKP'nin bu yaklaşımı yüzünden sporcu karakterinin yerini para göz karakteri almıştı. Ödül peşinde koşan sporcular gözü karartıyor, belki yakalanmam diye düşünerek dopingi basıyorlardı. AKP döneminde her meselede olduğu gibi sporda da hem tarihe çok iş yaşıyorduk hem de dünyaya rezil oluyorduk. Temiz. Temiz mitolojide adalet tanrıçasıdır. Bakiredir. Bir elinde kılıç tutar, bir elinde terazi vardır, gözü bağlıdır. Bakire oluşu bağımsızlığını, terazi adaletin hakkaniyetli dağıtılmasını, kılıç caydırıcı gücünü. Gözlerinin bağlı olması tarafsızlığını sembolize eder. Tüm dünyada evrensel hukukun simgesidir. Türkiye hariç. Bizde de öyleydi aslında 4 sene öncesine kadar. 2009'da Anayasa Mahkemesi'nin yeni binası hizmete girdi. İmam Başbakanımız, Dindar Cumhurbaşkanımız ve İktisatçı Anayasa Mahkemesi Başkanımız tarafından törenle açıldı. O da ne? Binanın önüne heykel dikilmişti. Bir elinde terazi, bir elinde kılıç olan kadın heykeliydi ama adalet tanrıçası Temis'e benzemiyordu. Olsa olsa adalet bacıydı. Çünkü şalvarlı, göbekli, terlikli, boncuk gerdanlıklıydı. Ve gözleri açıktı, fıldır fıldır bakıyordu. Tarafsız kalsın, adaletin terazisi şaşmasın diye gözü bağlı olan evrensel hukuk. Açık göz hukuka dönüşmüştü. Ben yadırgadığım, yargıladığım kişinin kim olduğuna bakmam demiyor. Kim olduğunu görürüm, ona göre de karar veririm diyordu. Milattı. Bu heykelin dikildiği günden bugüne memlekette hukuka dair ne varsa alt üst edildi. Yargı sistemimiz temiz temiz kararlarla dip köşe temizlendi. Aklar paklar dolma yapar, iyi börek açar ama hukuk bekleyen boşuna bekler adalet bacıdan. Adalet bacı alt yazılı bahsedilen heykelin fotoğrafı. Anayasa Mahkemesi'nin girişine konulan heykeli heykeltıraş Aslan Başpınar yapmıştı. Peki neden böyle bir şey yapmıştı? Şöyle anlattı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç özgün, yerel, hiçbir yerde olmayan bir şey istediğini söyledi. Ben de maket hazırlayıp mahkemeye sundum. Eserim çok beğenildi, kabul edildi. 7 ay içinde tamamlayıp teslim ettim. Benim yaptığım heykel Anadolu genç kızıdır. Adalet tanrıçası temiz değildir. Öyle bir talep olsaydı öyle yapardım. Bu eser benim kişisel yorumum. Bir marangozun, bir demircinin, bir mobilyacının yaptığı eser tartışılmıyor. Benim kişisel yorumum tartışılıyor. Bunu anlamıyorum. Heykelin gözleri neden kapalı değil diyorlar. Yargıçların da gözü açık değil mi? Meryem. Bir uyandım Kuşadası'nda. Zannedersin dışarıda devasa bir saç kurutma makinesi üflüyor. 50 derece filan. Allah'ım bu ne sıcak dedim. Orman yanıyordur dedi yazlıkçılar. Meğer önceki yıllarda yaşanan Güzel Çamlı, Söke, Germencik yangınlarından tecrübeleri varmış. 30 kilometre civarında orman yangını çıkınca Davutlar Körfezi'ni böyle etkilermiş. Sen gazetecisin dediler. Sor bakalım gazete neresi yanıyormuş? Bülbül daha yanıyordur dedim gazeteyi aramadan. Dediler ki nereden biliyorsun? Acele etmeyin anlatacağız. Atladım otomobili vurdum Selçuk yönüne. Tahmin ettiğim gibi Ege'nin pırıl pırıl gökyüzüne hiç yakışmayan kapkara bir leke duman. Bulut olmuş çökmüş üzerimize. Bülbül dağı yanıyor. Efes'in yaslandığı Meryem Ana Evi'nin Bülbül Dağı. Sigara izmariti falan değil. 500 ermet aralıklarla 20-25 tane alev noktası görülüyor. Dağın Efes tarafında da yangın var. Selçuk tarafında da Davutlar tarafında da. Belli ki bu işin eğitimini alan kansızlar uygun noktalara benzin döküp söndürülmesi imkansız şekilde çakmağa çakmışlar. Meşale gibi bülbül dağı. Dört tane helikopter saydım havada. Pamucak sahiline gidip deniz suyunu dolduruyor. Dönüp yangına döküyorlar. Büyük bir çaba var ama ne mümkün. Alan çok büyük. 44 tane helikopter lazım. Nasıl tarif edeyim? Evinde yangın çıkmış. Sen komşudan bardakla su taşıyorsun. O hesap. Önümde Belevi Belediyesi'nin itfaiye kamyonu gidiyor. 40'la gidiyorum. Solluyorum. Çünkü itfaiye kamyonu ilk icat edilen itfaiye kamyonu. Kim bilir hangi büyükşehir belediyesinin 5. el hibesi. Eski mi eski. Üstünde itfaiye yazıyor ama değil orman söndürmek bahçe bile sulayamazsın. Düşünüyorum milyonlarca dolar saçılan jilet gibi makam araçlarının özel uçakları filan. Bir de bakıyorum bu zavallı orman söndürme aracına kahroluyorum. Gelelim Bülbül Dağı'nın yandığını nereden bildiğimi. 3 ay sonra Papa gelecek buraya oradan biliyorum. Papa 23. Jen 1961'de tüm dünya Katolikleri için hac yeri ilan etti bu dağı. 1967'de Türkiye'ye gelen Papa 6. Paul gezdi burayı. 1979'da Türkiye'ye gelen Papa 6. Jean Paul da gezdi. Aradan 27 sene geçti. Yeni Papa 16. Benediktus Kasım ayında Türkiye'ye gelecek. Meryem Ana Evi mutlaka gideceği en önemli adres. Şahane bitki örtüsüyle tablo gibi doğasıyla Türk turizminin reklamı için olağanüstü fırsat. Yunanistan'ın Türkiye'ye zarar vermek için özel olarak kurduğu Lavrion kampında sabotaj eğitimi alan PKK'lılar biliyor bunu. Bülbül Dağı'nın bu yaz mutlaka ve mutlaka hedef alınacağını bizim gibi beyinsiz gazeteciler de biliyor. Bir tek kim bilmiyor? Bir tek kim görevini ciddiye almıyor, bir tek kim istihbarat ve söndürme önlemini düşünemiyor. Çok akıllı politikacılar. İçişleri Bakanı yabancı futbolcunun TC pasaportu almasıyla meşgul. Turizm Bakanı villa satmakla, emlakçılıkla. Orman Bakanı desen bahçesinde tilkiler oynaşıyor mu? Tilkiler bile mutluymuş bu hükümetin icraatlarından, öyle anlatıyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece dizüstü bilgisayarım ışığında yazıyorum bu satırları size. Saat 02. Trafo yanmış, elektrikler kesik, yangın devam ediyor. Bülbül dağı kızıl abajur gibi aydınlatıyor karanlığı. Havada yeni zakan kesif is kokusu, kül yağıyor yazlıkların üstüne. Her kül 50 yıllık, belki 100 yıllık bir ağaç, biliyorum. Meryem Ana evinin akıbetini bilmiyorum. Bülbüller kendini kurtarmıştır bülbül dağından ama kaçamayan tavşanları, kaçması mümkün olmayan kaplumbağaları düşünüyorum. Kavrulduğu için en az 10 yılı yeşermeyecek toprağı. Saat 02. Çaresizim. Meryem Ana heykelinin fotoğrafı. Meryem Ana evi, Hz. İsa'nın annesi Meryem'in son yıllarını geçirdiğine inanılan kilisedir. 1891'de Alman rahibe Catherine Emmerich'in rüyası üzerine Lazarist papazların araştırmaları sonucunda ortaya çıkarıldı. 1891'den beri defalarca yangın tehlikesi atlattı ama yukarıda anlattığım felakette 2006'da sadece 2 metreyle kurtuldu. 350 hektar alan kül olmuştu. Yeniden yeşertmek 7 sene sürdü. Yanan ağaçların yerine 300 bin adet fıstık çamı, kızılçam, kara servi, mavi servi, toros sediri, yalancı akasya dikildi. Nadide. İzlediniz mutlaka. Üvey anne 9 yaşındaki Fırat'ı bıçaklayarak öldürdü. Minicik vücudunu parçalara ayırdı. Kafasını, kolunu, çöp bidonlarına, poşetlere dağıtırken yakalandı. Üvey annenin Fırat'ı okula göndermediği, sürekli dövdüğü, işkence ettiği, aç bıraktığı ortaya çıktı sayın seyirciler. Okudunuz illa ki. Cani üvey anne, üvey anne vahşeti, vicdansız üvey anne, üvey anne kurbanı. Aslında anneler gününde yazmayı düşünüyordum ama annem aradı, hemen dedi şimdi yaz. Cani öz anne demediğimize göre hangi vicdanla cani üvey anne diyebiliyoruz avaz avaz? Ağız burun kıvırma, zahmet edip kıyasla. Öz annesi tarafından öldürülen öz evlat sayısı mı fazladır, üvey annesi tarafından öldürülen üvey evlat sayısı mı? Manyak manyaktır. Bıçaklayarak öldürüp kafasını kesen Cem Garipoğlu, Münevver'in üvey annesi miydi? Bakın, Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Son 5 yılda 604 bin çift boşandı. Herkes bir yastıkta kocamak niyetiyle imzayı basıyor ama samanlık seyran olmayabiliyor. Hayatın gerçeği bu. Keşke olmasa. Ne çare ki oluyor. Son 50 yılda oranlarsak en az 5 milyon çiftin boşanmış ve yeniden evlenmiş olduğunu görürüz. Kabaca yarısının çocuklu boşanma ve çocuklu ikinci evlilik olduğunu varsayarsak milyonlarca insanımız üvey anne, üvey evlattır. Ruh sağlığı bozuk bir kadının insanlık dışı cinayetini hoyratça üvey, üvey, üvey vurgusuyla yazdığımızda ikinci evliliği edindiği çocuklarına şefkat gösteren kadınların ruhunda nasıl yaralar açıldığını merak eden var mı acaba? Hiç dahli olmadığı ayrılıklar neticesinde öyle ya da böyle bir şekilde kendisini öz olmayan annenin evinde bulan özellikle küçük çocuklar, üvey anne dehşeti, üvey anne vahşeti, cani üvey anne haberlerini izleyip izleyip ne hissediyorlardır şu anda iç dünyalarında? Annen özse leğende yıkarken kafana tas da vur, kıkır kıkır gülersin. Terliği geçirir suratına, bilirsin ki yanağını okşadı. Ama öz değilse annen, hele bir de bu bangır bangır haberleri izledikten sonra hafif asıldıysa suratı akşam sofrasında, düşünsene üveysen, üvey de tıpkı öz gibidir iddiasında değilim. Ama öz evladını cami avlusuna bırakan kadın mı özdür yoksa o bebişi çocuk esirgemeden alıp bağrına basan kadın mı üveydir? Ne doğmak elimizde, ne ölmemek, ne anamızı seçebiliriz, ne babamızı. Hayattır bize rol biçen ve emektir sevgi. Öz olmayan anne tarafından özenle büyütülen, okutulan efsane sanatçılarımız var, sporcularımız, zirveye çıkan profesörler, iş adamları, politikacılarımız var. Benim bildiğim fedakarlıktır annelik. Kendi mesleğini bırakıp eşinin ilk evliliğinden olan ferşi çocuğa bakan anne var. Doğurmadığı evladı canından can, böbreğini veren anne de. Ya üvey baba? Bırak siyaseti miyaseti. Bunu yaz dedi. Hemen şimdi. Çünkü üvey babayla büyüdü. Öz babasından çok severdi rahmetli. Rahmetli de öz oğullarından çok annemi. Nadide Ulaş, Özdil fotoğrafı. Sevgili annem oradan oraya savrulan bir neslin ferdiydi. Girit'ten Gaziantep'e, Eskişehir'den Diyarbakır'a, Mardin'den İzmir'e sürülen göçen bir ailenin kızıydı. Bunca darmadağınıklık arasında ailesinin bir bütün olarak kalabilmesi elbette mümkün değildi. O dönemin pek çok çocuğu gibi üvey büyüdü. Nur ışığında yatsın en hassas olduğu konulardan biriydi. İşin ekstra tuhaf tarafı üvey babası Süleyman aynı zamanda babamın babasıydı. Babamın babası boşanmış, annemin annesi boşanmış, iki dul İzmir'de evlenmişler. Annemle babam aynı evde iki üvey olarak yaşamaya başlamışlar ve neticede onlar da evlenmişti. Kim bilir, belki de ileride romanlarını yazarım. Sayfa 324, kitabın sonu. 5 Kasım 2015. Seslendiren Mehmet Zafer Ulusan.